Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz alçalış dönemi içindeyiz. Yani Mesih'i çarmıha doğru gönderdiğimiz günler içindeyiz. Bayramı kutlayacağız ama öncesinde haftaya Cuma günü yaşayacağız. Rabbin toprağa düşüşü, Rabbin kendisini bizler uğruna feda ettiği günü yaşayacağız. Bu fedakarlık hepimizin tam kurtuluş için gerekliydi, gerçekten gerekliydi. Bunu kesin olarak anlamaya ve hissetmeye çalışacağız. Bugün özellikle bunun içindir. Çünkü dünya tarihinin gerektirdiği o başkalaşım, o değişimin yaşandığı andır. Pek çok şey değişti. Ve o değişen şeylerden bir tanesi de bizim kendi hayatımızdır. Mesih'ten 2000 yıl sonra Mesih bizleri değiştirmeye, etkilemeye, dönüştürmeye, olduğumuzdan başka bir şey yapmaya devam etmektedir. Paulus da Efeslilere mektup yazdığında işte bunu dile getirdi. Ve şöyle dedi 17. ayetten. Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum. Artık öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar. Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. Paulus bunları söylüyor. Neden? Çünkü Mesih'teki değişimi, Mesih'teki başkalaşmayı ve kendimizi yeni bir kimlikte yeniden yarattığımız zaman nelerden uzaklaştığımızı bize söylüyor. Mesih'teki başkalaşma kendisini şöyle gösterir. İşte bu bir kimlik değişmesidir. Paulus diyor ki 20. ayette ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz. Nasıl öğrenmedik? Açgözlülük, her türlü pisliği yapmak, sefahat, karanlık zihin, bilgisizlik, yüreklerinin duygusuzluğu bunlarla öğrenmedik. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz. Ondaki gerçeğe uygun olarak onun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giymeyi öğrendiniz. Öğrendik mi? Amin. Ne güzel. İşte bugün bunu ele alacağız. Öğrendik mi gerçekten? Bir eksiğimiz var mı? Yeni yaratılışı giyinmek ya da Mesih'i giyinmek çok güzel. Üzerimize yepyeni giysiler alıyoruz. Ve eski hayatımızın bütün kirini o giysilerle birlikte üzerimizden çıkarıp atıyoruz. Yepyeni giysiler Mesih'in kimliği ve Mesih'in giysilerini alıyoruz. Eski giysileri atarken bütün eski alışkanlıkları, günahlarımızı, eksiklerimizi, yanlışlarımızı yani bu yukarıda sayılan şeyleri de çıkarıp atmamız lazım. Eski hayatımızdan yeni hayatımıza bir şeyler taşımamalıyız. Her şeyi eski hayatta bırakmalıyız. Eğer bir şeyler taşıyorsak bu şu anlama gelir. İsa'nın öğretisine bir şeyler katıyor muyuz? Bir şeyler ekliyor muyuz? İsa'nın öğretisi eksik miydi ki biz onu tamamlamaya çalışıyoruz? Kendimizden bir şeyler getiriyoruz İsa'ya. Aksine her şeyi İsa'dan almalıyız. Onun gibi olmak, onun gibi davranmak, onun gibi konuşmak üzere onun ruhunu almış bulunuyoruz. Çünkü Öğretişimize göre herkes İsa Mesih'e iman ettiği anda kutsal ruhu alır. Bu kesin. 1. Korintliler'de de zaten bunu söylüyor. Bunun için bilmenizi isterim ki, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal ruhun aracılığı olmadan da kimse İsa Rab'dir diyemez. Güzel. İsa Rab'dir diyorsak, İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul ediyorsak, o zaman kutsal ruhu aldık. Hayırlı olsun. Eğer iman ettik ve bunu ilan ettik, vaftiz de olduk, fakat şunu da size sorabilirler. Bir insan iman etti, kutsal ruhu aldı, vaftiz de oldu. Fakat hala onda kötülük var. O zaman şunu sormak lazım. Bu bilerek ve isteyerek yapılan davranış mıdır? Eğer bir kimse İsa Mesih'e iman ettiyse ama değişmeyi kabul etmediyse, hala günahtaysa ve eski alışkanlıkları, eski yaşantısı devam ediyorsa, bilerek ve isteyerek, o zaman şunu söylemek zorundayız. O kişi yalnızca suya girmiş ve ıslanmıştır. Çünkü gerçek bir değişim, gerçek bir başkalaşım yaşanmamıştır. Günahta ısrar ediyorsak, bilerek ve isteyerek bundan vazgeçmiyorsak, doğruluk buradan söylendiği halde onu üzerimize almıyor, kendimizle ilgili görmüyorsak burada bir sorun vardır. İman eksikse o zaman kutsal ruh maalesef gelmemiş demektir. Burada bir sorun var. Eğer bu haldeysek Mesih o zaman gelmemiştir, Mesih'i almamışızdır. O zaman bizi terbiye edecek olan, bizi dönüştürecek, değiştirecek olan kutsal ruhu Mesih'ten almadık demektir. Çünkü kutsal olan yalnızca Rab'dir ve kutsallığı oradan alırız. Eğer hayatımızı açıp Rabb'i kabul etmediysek ve hayatımızı ona teslim etmediysek, o zaman kutsal ruhu alamadık demektir. Bakınız, vaftiz oluyoruz, suya giriyoruz. Kutsallığı o sudan almayız. O su kutsal bir su değil, musluktan dolduruluyor. O suya girip çıkmak çok şey değiştirmez. Değiştirecek olan kutsal ruhtur. İşte o bizim kişiliğimizi tümüyle değiştirir. Kutsallık Tanrı'nın kendisinden gelir. Bunun için tam bir iman, tam bir yenilenme gereklidir. Ve kutsal ruh vaftizdeki su gibi üzerinizden akıp kurumaz, üzerinizden gitmez. Kutsal ruh gelirken eli boş gelmez. Meyveleriyle birlikte gelir. Bunu Galatyalılar'da şöyle açıklıyor Paulus. 22 ve 23. ayetler. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Bunlar Musa zamanında da yasak değildi. Hiçbir zamanda yasak olmadı. Bunlar önerilen şeyler. Çünkü bunlar kutsal ruhun gelirken size getirdikleri, otomatik olarak getirdikleri. Bunları iman ettiğiniz zaman kutsal ruh vasıtasıyla almış oluyoruz. Esenlik, sabır, şefkat, iyilik, yumuşak huyluluk. Yumuşak huyluluk çok önemlidir, özellikle bizim toplumumuzda. Bazen sert olmak, inatçı olmak, bildiğinden şaşmamak, bunlar önemsenir. Ama kesinlikle yanlıştır. Aslında yumuşak huyluluk demek, yeniliklere açık olmak. Karşımızdaki haklıysa hakkını vermek, ona karşı anlayışlı olmak. Ve konuşurken haklı bile olsak sesimizi yükseltmeden anlayışla, sabırla, şefkatle davranmaktır. Evet, aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey de şu. Kutsal Ruh'u aldık diyoruz. Kutsal Ruh bir nesne değildir. Kutsal Ruh bir kişiliktir. Rabbin bir kişiliğidir, Rab'dir. Tamamıyla ve bütünüyle Rab'dir. Ve bizim içimizde yaşayacak olan ve bizi denetleyecek olan, bizi iyi ve kötü konusunda, doğru ve yanlış konusunda uyaracak olandır. İşte bu İsa Mesih aracılığıyla aldığımız kutsal ruh budur. İsa Mesih'in giderken ben gidiyorum ama size bir yaratıcı, yardımcı bırakıyorum dediği kutsal ruh budur. İman ettik, kutsal ruhu aldık, ürünleriyle geldi, hamdolsun. Mutluyuz ve istiyoruz ki kutsal ruh bizde kalsın, bizi denetlesin, bizi iyiye, doğruya, güzele, Rabbin istediği yola soksun, o yolda ilerleyelim. Başladığımız günkü gibi. Bu içimizde yaşayan bir öğretmendir. Bizimle birlikte artık yaşayacak olan biridir. Eylemlerimize göre yorumlarda bulunur. Eğer haksızsak bizi uyarır, vicdan azabı olarak uyarır. Haklıysak bizi sabıra, anlayışa yönlendirir, karşımızdakine kaba konuşmaktan alıkoyar. Davranışlarımızı inceltir, kibar ve anlayışla konuşmayı, ölçülü olmayı gösterir. Evet, bunlar hepimizde belki de eskiden yoktu. Ve bunlar zaman içinde bize geldi. Peki, böylece değişmiş olduk. Ve değişmek zaten içinde bulunduğumuz yolun bir gereği. Peki değişiklik yok mu? Eğer değişiklik yoksa burada bir sorun var demektir. Gerçekten bir sorun var demektir. Ve şimdi sizi davet ediyorum, kendi iç dünyamıza bir bakalım ve kalbimizi bir tartalım. Mesela affedemediğin kişiler var mı? Alıngan mısın? Bir şey söylendiği zaman acaba bana, onuruma bir saldırı mı var, bir hakaret mi var diye mi düşünüyorsun? Kendini başkalarından üstün ve önemli mi görüyorsun? Davranışlarınla, hal ve hareketlerinle başkalarını rahatsız ediyor musun? Gereksiz ve boş konuşuyor musun? Başkalarını yargılıyor musun? Ağzından kötü sözler, kaba sözler çıkıyor mu? Kendini olduğundan başka türlü göstermek istiyor musun? Bunlarla kendimizi hep tartmalıyız. Çünkü içimizdeki kutsal ruh bizi bu konularda denetler. Ve kutsal ruh içimizde çalıştığı zaman bize diyecektir ki böyle söyleme, bu kadar alıngan olma. O adam belki de senin iyiliğini düşünüyor. Onu bir de farklı değerlendir. İçinde bulunduğun ortamı farklı değerlendir. Sen değiş, anlayışlı ol, uyumlu ol ve her şeyi onur meselesi yapmadan değerlendir. Çünkü bizim sorunumuz bu oluyor. Kendi kişiliğimize yönelik bir saldırı olarak görüyoruz çoğu şeyi. Hatta hayatı böyle yargılıyoruz. Benim onurum ve karşımdakinin onuru. Benim onurum biraz yüksekte kalsın çünkü o kişiyle devamlı mücadele halindeyim. O zaman ben daha baskın konuşurum, daha etkili konuşurum, o kişinin üzerine çıkayım. Daha çok kendimi gösteririm, daha etkili olurum. Rab böyle demiyor. Rab diyor ki hepiniz birsiniz. Ben sizi bir olarak görüyorum. Ben sizi bir beden olarak görüyorum. Ne el ayaktan ne göz kulaktan kıymetli değildir. Hepiniz birsiniz. Birbirinizi böyle kabul edin diyor. Ve bunun dışındaki davranışları maalesef yalan olarak görüyor Rab. Paulus 25. ayette şöyle devam eder. Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Olduğumuzdan başka türlü görünmeyelim, göstermeye çalışmayalım, karşımızdakini de olduğu gibi kabul edelim. Bu çok zor değil. Kutsal Ruh çalıştığı zaman bunu yapabiliriz. Evet, yaratılışımız düşüşle bozulduğu için günahta doğduk. Bu şekilde yaşamaya alıştık. Ama artık Mesih'in kimliğini alıyorsak eski giysilerimizi çıkarıp atmak zorundayız. Onlar bir kenarda kalacak. Adem'deki kimlik, Adem'deki giysi, Adem'deki alışkanlıklar bir kenarda kalmalı. Bunları çıkarıp atmalıyız. Eğer çıkarıp atmazsak, diyelim ki çok güzel bir giysim var ama iç çamaşırımı değiştirmedim ve çok kirli, af buyurun, ve kötü kokular saçarım. Herkes hisseder. Bir herkes hissetmesi Tanrı hisseder. Kandıramayız insanları. Bir şeylerin hala eskide kalmış olması kötüdür. Varsa değiştireceğiz. Eski alışkanlıkları, eski davranışları, konuşma tarzını, başka insanlara yaklaşma tarzını atacağız. Ve değişeceğiz. Anahtar kelime değişmek. Rab'de değişmek, yenilenmek ve başkalaşmak. Bunu Kutsal Ruh'un yardımıyla yaptığımızı söyledik. Kutsal Ruh bizi uyarır dedik. Kutsal Ruh bizi denetler dedik. Kutsal Ruh'u aldık, evet. Yalnız burada bir sorun var, küçük bir şey var. Kutsal Ruh'u nasıl aldık? Bir misafir olarak mı aldık? Kutsal Ruh'u aldığımızda eğer bir misafir gibi aldıysak, biliyoruz ki misafir evimizin her yerine giremez, her odayı karıştıramaz, bilgisayarımıza girip historiye bakamaz, çekmeceleri açamaz. Misafir belli bir yerde kalır. Eğer biz ruhumuzu ve kalbimizi ve her şeyimizi birden Kutsal Ruh'a açmazsak, Kutsal Ruh'u bir misafir gibi kabul etmiş oluruz. Yani biz ev sahibi oluruz, Kutsal Ruh misafirimiz olur. Ona kötü yönlerimizi göstermek istemeyiz. Aslında Kutsal Ruh da bizim ne olduğumuzu biliyor çünkü Tanrı. Ama biz hala ondan bir şeyler saklıyor gibi düşünüyoruz. Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Eskiden, şimdi olduğunu zannetmiyorum, askerlikte yeni gelen erlere, acemi erlere eski elbiseler verilirdi. Çünkü adam yerde sürünecek falan. Sonra denetleme olacağı zaman üst düzey bir komutan geliyorsa herkese yeni giysiler dağıtılır, yeni postal ayakkabı verilir, güzel yemek çıkar o günlerde. Sonra komutan denetler, her şey güzeldir. Ama komutan da bilir bunu ki bu böyle yapılıyor. O da daha alt düzey komutanken, o da kendi birliğini böyle düzenlemiştir. Bu böyle gelir gider. Ve komutan ayrılırken o şeyler de bir dahaki denetleme yerine gider. Yeni giysiler, yeni ayakkabılar. Herkes her şeyin farkındadır ama görünüş usule uygun olsun. Böyle denetlemeler yapılırdı. Ve böyle görünüş kurtarılır. Ama burada biz başka insanlarla olan ilişkinin ötesinde Rab'le olan ilişkiyi düşünüyoruz. Eğer öyle düşünüyorsak ve Rab de her şeyi biliyor ama biz de ona her şey düzgünmüş gibi davranıyorsak, işte problemin içindeyiz demektir. evimizin, ruhumuzun, kişiliğimizin her yönünü denetlemeye açmadık. Kendimizi farklı bir insan gibi gösterip, Rabbi kandırmak mümkün mü? Elbette değil. Bu durumda elbette bedenimizin, ruhumuzun, kimliğimizin denetimi de kutsal ruhta, yani Rab'de değildir, hala bizdedir. Ve bu durumda, bu çok önemli, kutsal ruhu incitebiliriz. Kutsal ruh incinebilir, kederlenebilir, üzülebilir. Çünkü kişiliktir. Nesne değildir. Rabbin kişiliğidir, bir kişiliğidir. Bizle birlikte yaşamak üzere bedenimize, ruhumuza, hayatımıza kabul ettiğimiz, davet ettiğimiz bir kişiliktir. Eğer ona gerekli özeni göstermezsek, eğer ona kendimizi teslim etmezsek, yani evimizin bütün idaresini ona bırakmaz, hala kendimiz, kendi bildiğimiz yolda yürümeye çalışırsak onu küstürürüz, üzeriz, kederlendiririz. Bu durumda bizi denetlemeyi bırakır. İşte temel soruda geliyoruz. Ben iman ettim ama pek bir şey değişmedi. Çünkü değişmeye hazır değilsen zaten değişimi başlatamazsın. Eskinin bütünüyle yararsız olduğunu bırakıp kendini kutsal ruha tamamen açmak gerekir. Bunu sağlarsak, bunu yaparsak kutsal ruh konuşacaktır, denetleyecektir, armağanlarıyla gelecektir. Bu armağanları da biliyoruz. Şifa vermek, peygamberlik sözlerinde bulunmak. Değil mi bunlar? Bilmeyen dillerle konuşmak vesaire vesaire. Bunlar kutsal ruhun armağanlarıdır. O zaman niye bende değişim yok? Rab niye bende çalışmıyor? Neden değişmedim? İyi bir insan henüz. Belki kendimi iyi görüyorum ama öyle bir şey görmüyorum başka insanlardan. Öyle bir davranış görmüyorum. Bu da öfkelenenler de oluyor. Rabb'e öfkeleniyoruz ya da başka insanlara öfkeleniyoruz. Çünkü bir şeyler yolunda gitmiyor. Yoluna girmediği zaman bunu suçlu başkasında aramaya başlarız, kendimizde değil. Ve bu öfkeyi getirir. Öfke iyi bir şey değil. Pavlus diyor ki, öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Yani öfkelenebiliriz. İsa Mesih de öfkelendi. O haklı bir öfkeydi. Çünkü tapınakta biliyorsunuz para alışverişi, ticaret yapıyorlardı ve İsa Mesih onlara öfkelendi. Onların masalarını devirdi. Ama İsa Mesih çarmıha gerdiklerinde öfkelenmedi. Bu öfke kendi kişiliğine, onuruna yönelik olduğu zaman öfkelenmedi. Rabbin saygınlığına, onun tapınağının onuruna yönelik bir saldırı olduğu zaman öfkelendi ve o şekilde cevap verdi. Demek ki öfke insan ruhunun, insan davranışının bir parçasıdır. Evet, öfkelenebiliriz insanız, Mesih de öfkelendi ama bu öfke kendi onurumuzu, kendi kişiliğimizi, kendi yarattığımız imajı korumak için, onu yükseltmek için değil, Rabbin adına saygısızlık yapıldığı zamandır. Ve devam ediyor Pavlus 27. ayette, İblise de fırsat vermeyin. Çünkü eğer öfke içinde hareket ediyorsak ve bu öfke özellikle başka insanlara, başkalarına yöneliyorsa, İblise bir kapı açıyoruz demektir. Ve oradan her türlü kötülük içeri girebilir. Zarar vermeye çalışırız. Sözle, davranışla veya fiilen, fiziksel olarak zarar vermeye çalışırız. İşte bu öfkeyle kalkan zararla oturur denilen şey budur. Öfkeye teslim olmamalıyız ve Mesih'teki gibi özellikle bize yönelik olan onurumuza veya kişiliğimize, yarattığımız saygınlığa yönelik davranışlara anlamaya çalışmalıyız. Bu kardeş niye böyle davrandı acaba? Doğrudan öfkelenmek ve saldırmak, ona daha kötü bir şekilde cevap vermek. Bunlar çünkü adım adım gider, biliyor musunuz? Araştırmalar da bunu gösteriyor ki birisine güler yüzle davrandığınız zaman o da bir başkasına güler yüzle davranabiliyor. Ama birisine sert bir söz söylerseniz o da başkasına sert bir söz söylüyor. Bu böyle gidiyor katlanarak. İşte dünyamızdaki kötülük böyledir. Adem'den beri böyle yürüyor ve bütün dünya bunun için bu kadar kötü. İnsanlar sabırsız, acımasız, öfkeyle, nefretle dolu. Bunlara meydan vermiyoruz. Bencilliğe bağlı kötülükler, kendi çıkarlarımıza yönelik kötülükler, kendi onurumuza yönelik saldırılar, öc alma duygusunu harekete geçiren şeyler, böylece başkasına aynı şekilde davranmak. Öfke gittikten sonra geride zarar kalır. Bu yüzden öfkenin günaha yönelmesine izin vermeyelim. Sakin, uysal, anlayışlı ve alçak gönüllü olmak kutsal ruhun ürünleridir. Bunlar kutsal ruhla birlikte gelir. Bunu işte insan olarak başarmak zor. Çünkü kardeşim de söylediği gibi ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsteriz ama yapmakta zorlanırız. İşte bunu yapmak için zaten kutsal ruhu alıyoruz. Tanrı'nın bir kimliğini, onun bir kişiliğini bizle birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Bunun için biz Rab'le birlikte yürümek istiyoruz. Tövbe çok önemlidir. Hata, günah varsa tövbe edilmelidir. Özür dilenmelidir. Bunlar insanı küçülten şeyler değildir. Tam tersine hatayı görmek kadar büyük bir şey yok. Bir insana zarar verdiysek, haklı veya haksız, ondan özür dilemek, gönlünü almak, alçak gönüllü olmak, kibarca konuşmak, nazik davranmak, bunlar önemli. Ve bir kilisede olmazsa olmaz şeyler bunlar. Çünkü Rabbin ruhuyla hareket ediyoruz. Kendi arzumuzla, isteğimizle, bencilliğimizle, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma olarak değil, İsa Mesih'in yeryüzündeki bedeninin bir parçası olarak hareket edeceğiz. Bu kilise işte budur. Tanrı'nın yeryüzündeki bedenidir. Bu bedene yaraşır bir saygınlıkta olmalıyız. Sonra Pavlus devam ediyor. Burası biraz sert ama hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun. Şimdi hırsızlığı burada tamamen birisinin cebinden bir şey çalmak olarak almayalım. Öyle birisi yok aramızda. Ama şu var, birisinin vaktini alıyor musun boş yere? Boş konuşmalarla gelip onun vaktini alıyor musun? Boş umutlar verip vaatlerde bulunuyor musun? Hiç böyle yaptık mı? Şu işi yaparım deyip sonra yapmadık. Adamın umutlarını çaldık. Bu da bir hırsızlıktır. Küçük ama gerçek. İşte vaktini çalmak. Abartılı hikayeler anlatarak kendimizi yukarı çıkarıp adamın onurunu biraz çalmış oluruz. Çünkü o alçalmış olur. Ben işte şöyle adamdım falan. O zaman sen küçük adamsın. Senden onurunu alıyorum ben, kendi üstüme ekliyorum, böyle bir şey. Bu da önerilmeyen bir şey. Demek ki başkalarının hakları, bütünlüğü, kimliği, kişiliği üzerinde bir takım şeyler yaparsak sözle, davranışla, elle, lafla, bu da bir çeşit hırsızlık sayılabilir. O kişiden bir şeyleri alıyoruz aslında. Ve bunu Pavlus bu şekilde artık yapmayın diyerek öneriyor. Emek verin diyor tam tersine başkasına. Ondan almayın, ona emek verin. Vaktini alabilirsin, Adamı boş yere çalıştırabilirsin, kendi yapacağın işi ona yükleyebilirsin. Bunları kastediyor. Bunlar önerilmiyor. Evet. Ve diyor ki, ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak şeyler söyleyin. Doğru. Konuşmayı seviyoruz, elbette konuşacağız, şakalaşacağız, bunlar normal. Ama kötü ve boş, çok boş şeylere de kendimizi kaptırmayalım. Çünkü bizi dinleyenler bizden bir şeyler alsın, bizden bir şeyler verelim. Eğer bir konuşmada bile bir bilgi alışverişi olsa, bir efendim adab, erkan, yani birbirimize nezaketli davranırsak, bunlar önemli şeyler. İşitenler yararlansın diye denilmiş. Bakınız, kilise büyük fedakarlıklarla kuruldu ve söz üzerine kuruldu. Söz nedir? Rabbin sözüdür. Başlangıçta söz vardı ve Mesih geldi. Rabbin yaşayan sözü oldu. Yani söz budur. Şimdi bizler Rabbin yeryüzündeki halkıysak ve onun yeryüzündeki temsilcileri isek, bunu bilerek konuşmakta yarar var. Çünkü söz önemsiz bir şey değil. Ağzımızdan çıktıktan sonra bizi bağlar ve bizim en iyi tanıtan şey sözdür. Sözlerimizdir. Davranışlarımız, sözlerimiz. Bunlar bizi başka insanlara tanıtan şeyler. Eğer bunlarda bir yanlışlık, bir hata varsa, o zaman kötü bir izlenim bırakıyoruz ve bu kötü izlenim işte Rabbin halkına yakışır bir izlenim olmayacaktır. Demek ki yaşantımızı, alışkanlıklarımızı gözden geçiriyoruz. Bakıyoruz, eğer bir sorun olduğunu düşünüyorsak, yani Rab benimle yeterince konuşmuyor, bana yol göstermiyor, Rab etkili değil üzerimde, Rab bende çalışmıyor diyorsak, sende bir sorun vardır. Çünkü kutsal ruhu kaynağından alıyoruz, garantili alıyoruz. Çakma kutsal ruh almıyoruz. Özür dileyerek söylüyorum, Çin malı kutsal ruh diye bir şey yok. Kutsal ruh orijinaldir. Çinlimiz var mı? Yok değil mi? Korelisiniz. Japon, Koreli. Onlar güzel. Çinlilerinki de güzel aslında da. Çinlilerinki de güzel. Yalnız bizim tüccarlarımız gidip en ucuz ve en kötü olanları alıyorlarmış. O yüzden öyle bir izlenim var. Evet. Ve en ucuz mal için daha da pazarlık yapıyorlarmış. Daha ucuzu yok mu? Adam diyor ki yok işte en ucuz bu. Yok. Evet. Ve diyor ki Pavlus, Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Ne güzel işte, üzerimizde bir mühür var ve bu mühür bizi kurtuluşa götürecek olan pasaporttur bir anlamda. Biz kötülüklerin içinden geçerken, bütün karanlıkların içinden geçerken, bütün ölümün içinden geçerken o mühürle geçeceğiz. Ve kötülükler o mühürü görür üzerimizde. Biz insanlar birbirimizdekini görmesek bile o mühür üzerimizdedir ve o bizi İsa adına korur. Çünkü İsa'nın mührüdür ve o şunu da gösterir. Bu kişi benimdir der İsa Mesih. Bu kişi benimdir. İşte biz üzerimizde onun kimliği, mühürüyle dolaşırken onun adına yaşadığımızı ve dolaştığımızı unutmayalım. Çünkü onu temsil ediyoruz. Değil mi? Bu yüzden Tanrı'yı evimizdeki bir misafir gibi değil, evin sahibi olarak görmeliyiz. O bu evin sahibidir, biz onun misafiriyiz. Ve bu bizi ev sahibine uymamız gerektiği konusunda yönlendirecektir. Düşünün, hepimiz bir yere gider misafir oluruz ama onun düzenine karışmayız. O ev sahibi ne gösterirse oraya otururuz, ne verirse onu yeriz. İşte Rabb'e ilişkimiz böyledir. Böyle olmalıdır. Biz Rabb'e yol göstermeyeceğiz. Rabb bize yol gösterdiğinde o yolda yürümeliyiz. O zaman Rabb bizi karşısına kendisinden bir parça olarak alır, bizlerle uğraşır, bizi düzeltir, bizi bereketler, zenginleştirir, kutsal armağanlarını verir, bizi yüceltir. Ev sahibi olarak Rabb'i kabul edeceğiz hayatımızda. Biz onun misafiriyiz bu dünyada. Bunu hissettiğimiz zaman kurtuluş yoluna giriyoruz demektir. O zaman her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Bunları kesinlikle hayatımızdan çıkaralım. Bunları Rabb istemiyor. Rabb sizde bunlar varsa benle konuşma diyor bir anlamda. Çünkü ben sana bir şey söylemeyeceğim. Çünkü kötü niyet var, kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira ne kadar kötü şeyler. Birisinin arkasından konuşmak, dedikodu yapmak, eleştirmek. Bunlar yapıcı değil, yıkıcı şeyler. Bunların olduğu yerde Rabb olmaz. Rabb'i istiyorsak bunları bir kere kesinlikle çıkaracağız. Ne yapıyoruz? 32. ayette Paulus şöyle diyor. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bağışlamak en önemli şey bu. En önemli çünkü bağışlayan bağışlanacaktır. Nasıl yargılarsınız öyle yargılanacaksınız. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de başkalarına öyle davranın denildi. Ve Mesih çarmıhın üzerindeyken kendisine tükürenlere, alay edenlere karşı şefkatle yaklaştı. Onları bağışladı. Artık bu kadarını beklemiyor Rabb bizden ama biraz anlayışlı, nazik, kibar olmamızı istiyor birbirimize karşı. Yani çarmıhta değiliz, çivilenmiş değiliz. Normal hayatın içinde biraz daha anlayışlı ve sevgi dolu olalım diyor. Ve bu da şuna bağlı, baştan beri söylediğimiz gibi son söz olarak yine onu söyleyeceğim. Mesih ne dedi? Beni izlemek isteyen kendisini inkar etsin dedi. Bu şu demek, benim adım Ali değil, George demiyorum. Kendimi inkar etmem böyle bir şey değil. Veya Mustafa veya Hasan değilim. Kendimi inkar etmem demek, doğuştaki Adem'deki yaratılışı bir kenara bırakıp Mesih'teki yeni yaratılışı almak demektir. Kendim diye kabul ettiğimiz o eski hayatımızdaki alışkanlıklar bir kenara bırakılsın lütfen. O zaman Rabb zaten sende olacaktır. Çünkü Rabb bizi seviyor. Rabb bizi kurtarmak için kendisini feda etti. Ve sen kapını açarsan sana gelecektir ve seninle birlikte olacaktır. Yeter ki onu al ve onu ev sahibi yap. Onu ev sahibi yaptığında, yönetimi ona bıraktığında hiçbir acı sana dokunmaz, hiçbir şey gururunu yıkamaz, hiçbir şey seni artık üzemez. Çünkü Rabb'desin ve her şeyi ona veriyorsun, her şeyi ona veriyorsun. Ve karşılığında ne alıyoruz? Ebedi hayat. Zaten her şey bu. O zaman son söz olarak ne diyelim? Rabb sizde olsun, hiç ayrılmasın. Kutsal Ruh içinizde çalışsın, çalışsın, çalışsın. Amin.